Internet Soccer.
Her şeyin mevsimidir. Burada bir tane portakal.
Doktor Jacob, the high school.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Şükür kavuşturana. Sonunda sokak gezmesine başlıyoruz bu haftada. Hoş geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'na. Didem Güner'e Özlem Özsarç birlikte hazırlıyorlar biliyorsunuz Hoş Sohbet Sokağı'nı. Bugün Tolga Kökten'le çalışıyoruz. Teknik Basa'da ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Evet, güzel bir sohbet içinde. Bugün tuhafiye günümüz biliyorsunuz. Sokağa giriyoruz. Hemen sol tarafta köşede bir tuhafiye vardı ya. İşte oraya uğrayacağız. Orada konuşulacaklar var. Bir hayli laf birikmiş, malzemeler birikmiş. Ne var ne yok bir didikleyelim bakalım dükkanı. Çift 090 312 463 34 21. Babam dedi ki çok hızlı okuyorsun. Ben de yavaş okuyorum artık. Çift 090 312 463 34 19 telefon numaralarımız. Instagram'da da yerimiz var. Host Sohbet Sokağı ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuza TRT Dinle mobil uygulaması varsa ve kuvvetle yani bunu öneriyoruz. Bunu biliniz lütfen. TRT Dinle en kolay yöntem bizi her yerde dinleyebilirsiniz. Bu yok. Ben evdeyim diyorsanız elbette televizyon platformlarında Dijitürk'te de var, Kablo TV'de de yerimiz var. Hatta Dijitürk'te 423 diyebilirim size. Açın dinleyin bizi. Beraber gezelim Hoş Sohbet Sokağı'nda.
Feci halde bozuldu, anlamsız gibi.
dinleyenlerimizi, biliyorsunuz koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatın adeta durduğu 2020 yılında Türkiye'de öğrencilerin eğitimlerine evden devam edebilmesi için TRT çok kısa sürede uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise için 3 ayrı televizyon kanalı açmıştı. TRT EBA 6 Ocak itibariyle yepyeni içerikleri ve yenilenen yüzüyle izleyicileriyle buluşmaya başladı. TRT EBA kanalları kurulduğu günden bu yana kalemiyle, sesiyle emek veren bir yayıncı arkadaşımız var bugün Hoş Sohbet Sokağı'nda. Kendisiyle EBA kanallarının kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğu ve 6 Ocak itibariyle değişen yapısını, içeriğini, geleceğe dönük programları, projeleri, işte tüm bunları konuşacağız. Evet, bir yayıncı ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum ben de. TRT EBA'dan Burak Gerçek. Hoş geldin Burak'cığım.
Merhaba, nasılsın Yasemin? Yasemin diyorum. Evet. Dinleyicilerimiz anlayışa karşılasınlar.
Tabii ki.
Yıllara
tabii.
Dayanan bir evet. Dostluğumuz var.
Evet.
Yasemin, şöyle ifade edeyim. Bazen hayatımızda böyle bizi çok mutlu eden, heyecanlandıran, içimizi kıpır kıpır eden hı-hı. anlar ve günler vardır. Hı-hı. Biz 6 Ocak tarihini TRT EBA ailesi olarak açıkçası bu duygularla yürüttük. Kolay değil bir kanalın hazırlanması, planlanması, organizasyonu, gidişatı, seyri. Ama o kadar kendi içerisinde deneyimli, güzel ve aile gibi olan bir ekip var ki bütün bu zorlukları el ele vererek, yürek yüreğe vererek aşmasını bildik. Humalı bir süreçti, hareketli bir süreçti. Dediğin gibi 6 Ocak'tan itibaren 3 olan kanal sayımızı 1'e indirdik. Ortaokul frekansı üzerinden yayınlarımız devam edecek. Biraz sonra o bilgileri de dinleyicilerimize paylaşacağız. Yepyeni dinamik içeriklerle, enerjik içeriklerle bundan sonraki yayın hayatımıza devam edeceğiz.
Bu arada TRT EBA'daki unvanın nedir Burak'cığım?
Ben normalde kanalda programlar yapıyorum. Seslendirmeler yapıyorum, metinler yazıyorum ama asıl kadrom biliyorsun haberci kökenli.
Tabii,
muhabirim ben sonuçta.
Anladım, yine aynı şekilde.
Aynen devam.
Anladım. Şimdi bu arada sevgili dinleyenler, biz tuhafiye dükkanına geçtiğimiz zaman da bambaşka bir konumuz olacak. Şimdiden söyleyeyim meraklılarına, Fatma Narman hocamızla birlikte olacağız, psikolog. Orada da başka onun konusunu söylemeyeceğim şimdi.
Sürpriz hoş geldin.
Evet, sürpriz olsun. Hoş geldiniz Fatma hocam, siz de.
Hoş buldum Yasemin Hanım, çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok iyiyim, buraya gelince daha da iyi oluyorum. Yani böyle bir kıpır kıpır müthiş
siz
bir enerjiniz var.
Siz en sevdiğimiz konuklarımızdansınız tabii ki.
Harika, kendimi çok özel hissettim ve değerli hissettim.
Biz de öyle hissediyoruz siz geldiğiniz zaman. Teşekkür ederiz.
Girmeden sohbet ettik hocamızı. Güler yüzlü ve enerjik kendisi de maşallah.
Evet. Siz de öylesiniz. Herkes böyle.
Ne güzel.
Bu güzel bir etkileşim.
Değil mi?
İyi hissettiriyorsunuz.
Peki siz TRT EBA izlemiş miydiniz o dönemde?
İzledim. O dönemde hem izledim merakımdan hem eğitimci arkadaşlarım hem çocuk ve ergen gençlerimle beraber ve çok kıymetli biliyorum buluyorum. Az zamanda çok ve mühim işler başarılmış olduğunu düşünüyorum. Yani
evet, evet.
Yoktan var edilmiş bir programdı.
Evet.
Çok faydalıydı. Tebrik ediyorum.
Çok kısa sürede zaten oluşturuldu
dünyada
değil mi?
Dünyada büyük Yasemin.
Öyle.
İstersen biraz o
lütfen,
süreçten de
lütfen
bahsedeyim.
Lütfen anlat. Çok bir yani dinlemeyi çok içimiz bir daralıyor.
Öyle. Evet,
bir anda bir maske, bir hijyen.
Ben de anlattıkça içim ferahlasın o zaman.
Hadi o
öyle
zaman
söyleyeyim.
Yap.
Şimdi tabii o umarım ve dilerim inşallah yaşamayız. Pandemi dönemi hepimizin gözünün önünde. Birden bir bela tırnak içinde karşımıza çıktı. Evlere tıkıldık. Nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuğumuzu düşünüyoruz. Sağlığımızı düşünüyoruz. Hemen her şeyi düşündüğümüz bir dönemde herkesin aklına gelen iki temel soru vardı o dönemde. Kendi bireysel hayatlarımız dışında. Bir, sağlık ne olacak? En önemli konu
evet,
o.
Ve eğitim.
İki, eğitim ne olacak?
Evet.
20 milyona yakın öğrenci, o öğrencilerin derslerinin planlanması, okuldan kopmaması gerekiyor. Derslerden uzaklaşmaması gerekiyor. Son derece kaotik, karmaşık, sıkıntılı bir dönem. İşte o dönemde gerçekten de muhteşem bir dayanışma örneği yaşandı.
Evet.
Kimlerle bir dayanışma örneği yaşandı? TRT, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, yayıncılar, veliler, çocuklar gerçekten de el ele yürek yüreğe verdiler. İki hafta içinde, bunun altını çiziyorum.
İki hafta.
İki hafta içinde 3 tane ayrı kanal yayın hayatına başladı.
Evet.
Bunun dünyada iddiayla söylüyorum bir benzeri yok. Şimdi bizler yayıncıyız çok iyi biliriz. Bırakalım bir kanalı, herhangi bir programı bile hazırlamak. yayını hazır hale getirmek.
Tabii.
Karmaşık
aylar
ve
alan
bir süreçtir.
Tabii ki.
Ya onun planlamasını yapacaksın, metinlerini yazacaksın, kurgusunu yapacaksın, osunu yapacaksın, busunu yapacaksın ve program hazır hale gelecek. İşte apayrı 3 kanal kısa zamanda hayata geçti.
Çok başarılı.
Çok büyük bir başarıydı.
Evet.
O dönemde hiç eve gitmeden, hiç uyumadan sabaha kadar çalışan yayıncı arkadaşlarımı hatırlarım. Son montajı teslim ederlerdi, arkasından dinlenmek üzere eve giderlerdi. 4-5 saat uyurlardı, kuruma dönerlerdi, kaldıkları yerden devam ederlerdi.
Evet.
Bir fedakarlık örneğidir.
Öğretmenler de öyle. Hadi biz TRT kurumca bunu yaptık, bir de öğretmenler.
Kesinlikle.
Saatlerce kamera karşısında kaldı ki kamerayı hiç görmemiş bile yani. Ne zor bir şey.
Çok zor bir süreç. Tam sınıfta ders anlatırken hadi kardeşim sen kameranın karşısına geç demişler.
Bir de o öğretmenler de Burak'cığım hani Fatma'm dikkat ettiniz mi? Öyle sıradan değildi.
Tabii tabii.
Her birinin ayrı güzel bir özelliği vardı. Ben özellikle ay o anlatırken dinlemeyi çok seviyorum deyip de hiç ilgim olmayan bir konuyu dinlemişimdir
evet,
yani.
Evet evet çocukluğumuza dönmüş gibi hissettik bazılarımız. Değil mi? Gerçekten çok konuşuldu bu.
Çok.
Yani hem... programdaki öğretmenler hem öğrencilerine ders verenler hem öğrenciler herkes için çok zordu ama çok başarılı hala da öyle.
Şimdi Yasemin öğretmen demişken şunu aklıma geldi.
Evet.
Pandemi başladı, EBA kanalları kuruldu. Öğretmenlerimiz haklı olarak kamera karşısında belli bir takım sıkıntılar yaşıyorlar.
Mutlaka,
çok doğal.
Çok.
Yani beni bugün Burak gerçek olarak al, eğitim sınıfta herhangi bir şekilde hadi Burak ders anlat desen
tabii,
zorlanırım.
Tabii.
Çünkü onun pedagojik eğitimini anlamışım, formasyon alanım o değil, şu bu. O dönemde 3 arkadaş, biri Mersin'de, biri İzmir'de, bir de ben Yalova'da öğretmenlerimize eğitim vermek üzere bu şehirlere gittik.
Evet.
Bir hafta boyunca Yalova'da 200 tane öğretmenimizle birlikte güzel bir eğitim gerçekleştirdik. O kadar hoşumuza giden bir tablo vardı ki eğitim biterdi saat 5'te 6'da. Biz yemeklerimizi yedikten sonra çaylarımızı alıp akşam saat 10'a 11'e kadar kendi içimize eğitimlere devam ederdik. O kadar meraklılar. İşte hocam kameraya karşısında biraz sıkıntı çekiyorum. Ne yapabilirim? Kameraya nasıl bakabilirim? Işık nasıl olmalı?
Prompter kullanıyorlar mıydı bu arada Burak?
Prompter bazıları kullandı, bazıları kullanmadı. Bazıları doğaçlama götürdü. Biliyorsun sonuçta bu biraz da Allah vergisi bir yetenek. Ama ne olursa olsun Yasemin, prompter bile olsa karşısında hiçbir yayıncılık deneyimi olmayan bir insana hadi kameranın
çok
karşısına
zor
geç demek ve ondan bir verim beklemek kolay bir iş değil. Yukarı dağlar var. Evet bazı sıkıntılar yaşanmadı mı? Elbette ki yaşandı. Bazen gelgitler olmadı mı? Elbette ki oldu. Ama ben bunların hepsini çok doğal buluyorum, normal buluyorum.
Tabii.
Ama en azından bir iyi niyet vardı, bir idealizm vardı, bir kenetlenme ruhu vardı. Bu ruhu içerisinde yavaş yavaş yavaş yavaş EBA gerçekten de herkesin beğenisini kazanır. Herkese ulaşılabilir bir hale geldi. 3 yılın bir kısa bir şeyini yapmak, özetini yapmak gerekirse bence bir fedakarlık örneğidir.
Doğru.
Bir de ben hayata şöyle bakıyorum. Başımıza bireysel anlamda ve toplumsal anlamda bazen sıkıntılar gelebilir. Bu geldiği zaman 2 tane refleks vardır. Hocam bu işin uzmanı bize mutlaka biraz sonra çok daha ayrıntılı bilgi verecek. Yaşadığın sıkıntı karşısında ya buna küsüp edilgen bir şekilde kabuğuna çekileceksin. Birazcık da bu kaderine boyun eğmektir. Ya ne yapayım bu böyle diyeceksin. Ya da bir dakika kardeşim başıma bu geldi ama ben buna karşı nasıl bir önlem alabilirim? Nasıl bir refleks geliştirebilirim? Ve nasıl bir çözüm bulabilirim? Bu çözüm odaklı bir yaklaşım.
Çok doğru.
Bence EBA bu anlamda ikinci kulvarı çizdi.
Evet.
Ve topluma şunu verdi, o sözü de söyleyeyim sonra hocama atayım pası yayıncılık tabiriyle. Eğitim boyutu var EBA'nın, gelişim boyutu var, öğrenim boyutu var, her boyutu var. Ama bence simgesel anlamı şu. Dedi ki EBA kanalları üzerinden öğrencilere ve velilere.
Çaresiz değilsiniz.
Bravo, sen çok yaşa. Sen
hep
çaresiz
beraber
değilsin ve yalnız değilsin.
Evet.
Biz senin yanındayız.
Evet, evet.
Tamam, hatalar olabilir, eksiklikler olabilir ama
olacak.
Biz senin yanındayız kardeşim. EBA kanallarıyla bu mesaj verildi.
Evet.
Şimdi bir kelimeden iki kez bahsettiniz. Belki de 3 fedakarlık.
Evet.
Yani feda etmeden birileri emeğini, zamanını, iş gücünü, çabasını kâr edemiyoruz. Ve yapılan uğraş ülkemizin çocukları için.
Tabii.
Hepsi için ve ulaşamayan çocuklar da vardı çok ücra köşelerde onlar için.
Doğru.
Çölde vaha gibiydiniz bence ve sayıları da çok fazlaydı ve onların böyle aç beklediğini bilgiye programı aç beklediğini gördüm ve duydum. Bir de şu çok önemli, dünyada kabaca 3 yapıda insan olduğu söylenir. Tabii konuya göre 5'tir 10'dur ama şu an bana çağrıştırdığınız bir bakanlar, duranlar ve bakanlar, seyredenler.
İzleyici onlar.
Bir diğeri de yapanlar. Bir üst boyutu da yaparken güzelleştirenler. İşte sizin emeğiniz
çok
ya da her anlamda gelişimi sağlayan yapanlar. Yani elin taşın altına koyan riskleri de vardır. Yani güller atıldığı gibi taşlar da atılıyordur muhakkak. Ama buna rağmen yapabileceğinin en iyisini yapmak için yola çıkmak. Ve daha iyisini de yapabileceğini görüp yaptım diyebilmek. Yani manevi olarak çok hani bedenen ve belki mental çok yorulmuş olabilirsiniz siz ve ekibiniz. Ama bence manevi olarak da çok büyük bir huzur ve bir farklı bir görev çocuklara karşı. Yani ülkemiz için de insanlar için de ama çocuklar ve gençler çok bambaşka.
Bir de
çok
şunu
mutluluk verici bir şey.
Şimdi Fatma Hanım söylerken aklıma geldi. Ulaşamayanlar var derken ulaşılmaması özellikle interneti olmayan çocuk ya da iPad'i olmayan, bilgisayarı olmayan çocuk. O online...
Altyapıdan kaynaklanan belki bir takım eksiklikler var.
Yok yok bizimle ilgili değil bu söyleyeceğim. O online derslere katılamayanlar onlar. Diyor ki tamam ders var ama benim internetim yok. Ama EBA için bir televizyon her yerde var, köylerde var. Mutlaka çekiyor televizyonu. O yüzden EBA'nın yani fayda vermesi çok daha kıymetli bence. Yani online derslerden daha değerli belki de.
Çaresiz değilsiniz. Hocamın altını çizdiği gibi o duyguyu verdik. Hani hepimizin gözünün önündedir. Avrupa'da o pandemi döneminde hayatını kaybeden huzur evinde yaşlılar vardı hatırlarsınız. Yani çok zor bir dönemdi. Şimdi aradan 3 sene geçti. Yayını açarken dile getirdim. İnşallah o günleri yaşamayız diye. O karmaşık dönemde insanların yüreklerine bir nebze dokunabilmek, onu biraz böyle sevgiyle kuşatabilmek, ilgiyle kuşatabilmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. EBA bu anlamda güzel bir misyonu yerine getirdi. O dönemi geride bıraktık. Şimdi biraz sonra belki paylaşırız. Yeni bir döneme yelken açıyoruz.
Tamam o yeni dönem öncesi yine ben bir şekilde o günlere gittim. Hani okulu eve getirebilmek.
Evet.
Ne kadar zor bir şey aslında.
Çok zor ve düşünülen de bir şey değil yani ilk etapta. Şu da var. Orada çocuklar ve gençler için psikolojik olarak da şöyle bir desteği var. Görünenin de ötesinde. Şimdi çok zor durumdayız. Okullarımıza gidemiyoruz. Arkadaşlarımızı, sevdiklerimize sarılamıyoruz. Ve onlar çok etkilendiler tabii. Hepimiz bir travma yaşadık.
Tabii.
Ama hayat devam ediyor.
Evet.
Devam edecek.
Evet.
Yani biz eğitimlerimizi almaya, derslerimizi çalışmaya devam edelim. Bu günler geçecek. Bu çabanın devam etmesi gerçekten çok kıymetliydi.
Bir anlamda da bir kaygıyı ortadan
kaldırdı.
Yani biz ne olacağız peki? Yani okula gidemiyoruz. Ne yapacağız? Sen okula gidemiyorsun ama öğretmen var. Şu saatte şu ders var. Senin işte öğleden şu saate kadar derslerin var. Yani sen okul gibi düşün burayı diyebilme şansımız oldu bize.
Bir de Yasemin, insanların hayatında planlama çok kıymetli bir şeydir.
Çok.
Yani şimdi o çocuklara en azından biz gün içerisinde 7-8 saat şu mesajı vermiş olduk. Tamam fiziki olarak kendi okulunda değilsin ama bak şu anda televizyon ekranının karşısında 8 saatin planlandığı bir süreç var. Al kalemini kitabını televizyonun karşısına geç ve oradan ne kadar yararlanabiliyorsan yararlanmanın yollarını ara. Yani çocuğa o olağanüstü dönemde hayatını planlamanın seçeneğini sunduk biz EBA kanalı olarak.
Tabii,
bu anlamda da çok önemli bir misyonu yerine getirdi.
Peki 6 Ocak'ta her şey değişti. Neler oluyor şimdi 6 Ocak itibariyle EBA kanalında?
Onu biraz vaktimizden alacağım hocam ama
seve seve ben
uzun
çok keyifle ve gururla da dinliyorum.
Hissediyorum.
Lütfen
neden,
bu kadar emek var ve üzerine de konmuş.
Çok emek var. Şu anda eminim EBA kanalında da arkadaşlarımız bizi can kulağıyla dinliyorlar. Şimdi 6 Ocak'tan itibaren neye başladık? 3 kanal tek kanala indi. Akıllara şöyle bir soru işareti gelebilir. Siz ders vermeyecek misiniz? Hayır biz ders vereceğiz. Hemen o bilgileri paylaşayım.
Tamam.
8.45-10.20 arasında ilkokul.
Tamam.
11-13 arasında ortaokul, 13-15-16-35 arasında da lise derslerimiz yer alıyor.
Galiba biraz daha damıtılmış bir eğitim.
Evet, yoksa derslerden tamamen muaf, tamamen bağımsız bir yayın kanalı değiliz. O misyonumuzu yerine getiriyoruz.
Peki o arada çok tatlı şeyler vardı, onlar yine var mı?
Onların hepsi olacak.
Ay bayılıyordum onlara ben.
O tatlı şeyleri misliyle görecek
çok
izleyicilerimiz.
Çok keyifli.
Daha keyifli yayınlarımızı onun içerisine bir şekilde enjekte ettik. Ders aralarında bilim, kültür, sanat, spor, psikolojik anlamda ebeveyne çocuklara yol gösterecek, rehber olacak programlarımız var. Lise ve üniversite yerleştirme sınavına girip ekonomik yetersizlikten dolayı belki dershaneye gidemeyen, özel ders alamayan çocuklarımıza iki müthiş program ekranlarına getiriyoruz. Bir tanesi LGS'ye doğru, bir tanesi YKS'ye doğru.
Çok güzel.
Her iki kanalda da öğretmenlerimiz var, kendi alanlarında uzman.
Bunlar öğleden sonra olsun Burak.
Nasıl?
Öğleden sonra değil mi bunlar?
Yani işte bunlar sonuçta yayın planlaması.
Öğleden sonra şekilde. Yani okuldan geldikten sonra çocuklar.
Hafta sonu ağırlıklı olarak
ya da, bunlar var. Ya da dershaneye hani gider gibi düşün.
Evet, dershaneye gider gibi. Önemli olan çocuk, hani demin dedik ya çaresiz değilsiniz duygusunu çocuklara vermiştik. O çocuk da diyecek ki ya benim hayatımda bazı ekonomik sıkıntılar, zorluklar olabilir ama ya bir dakika benim bir EBAN var ya. Ben hafta sonu geçtiğimde öğretmen bana matematik, fen, şudur budur derslerde beni üniversiteye hazırlıyor. Yine bir sahiplenme duygusu. Bunun dışında gün içerisinde çok çok güzel programlarımız olacak.
Burak'cığım oraya geçmeden şu bu dershaneyle ilgili, yani dershane yerini tutabilecek olan eğitimle ilgili bir şey soracağım.
Tabii ki.
Orada... yani program işte hafta sonu şu saatlerde diyoruz.
Aynen.
Aslında aklımda başka bir soru vardı ama onu unuttum ben şimdi.
Şunu mu soracaktın?
Neydi
hoca
ki?
Çıkacak televizyonun karşısında, kameranın karşısında. Sadece soru çözmekte kalmayacak. O sorunun anlatımını da paylaşacak çocuklarla.
Konu anlatımı?
Konu anlatımı olacak. Tamam. Arkasından da o konu anlatımıyla bağlantılı sorular.
Soru çözecekler.
O soruların içerisinde geçmiş yıllarda çıkmış sorular olacak. Onların cevapları olacak. Nasıl bir çocuk dershaneye gittiğinde komple bir üniversite hazırlık sürecine ya da liseye hazırlık sürecine hazırlanıyor?
Tamam.
Bunu ekranın karşısında
unutmadan olacak. Hemen soruyorum çünkü geldi. LGS dedik. O tamam 8. sınıf.
Evet.
Tamamen 8. sınıf müfredatı. Diğeri de 12. sınıf mı?
YKS'ye doğru.
YKS'deki 12 mi? 12. sınıf
işte
mı?
YKS'deki soruların içeriğini düşün.
Tamam.
O sorular nasıl...
Yani 11. sınıf çocuğu izlese anlamaz
Hayır,
mı?
Hayır, anlayabilir.
Hani bunlar böyle 2-3 yıl hazırlanıyor ya.
Çok güzel bir soru bu. Nasıl daha erkenden çocuk üniversite kursuna gitmeye başlar? Bu bir hazırlık sürecidir. Dediğin gibi EBA'nın bu anlamda bir dershaneden hiçbir farkı yok.
Çünkü konu anlatımı var.
Aynen
otur
öyle.
Otur öğren 10. Aynen. sınıftaysan
Kardeşim,
da değil mi?
Emek yani, verirsen, şimdiden hazırlanırsan sana bu televizyon kanalında bir seçenek sunuyoruz.
Tamam yaşasın. Bizim evde yeni bir baskı unsuru oluşuyor. Hafta sonu evde boşum demek yok.
Biz,
aç EBA'nı yavrum.
Biz EBA olarak her yerdeyiz.
Ama o kadar güzel anlattınız ki öyle iştahlı iştahlı benim de tekrar üniversite sınavına girip ne anlatılıyor anlayabilecek. Öyle bir şey geldi bana, bir istek geldi.
Onların
yani.
Saati durup belli dururken... mi Burak?
Onların saatlerini yanıma almadım ama hafta sonu sonuçta bizim internet sitemizden de çok rahatlıkla arkadaşlarımız ya da anne babalar ulaşabilirler.
Tamam.
Hepsinin yayın akışında tekrar ediyorum LGS'ye doğru, YKS'ye doğru diye programların adı belli. Heyecan şundan kaynaklanıyor hocam. Yayıncılık, Yasemin de çok iyi bilir, o duygu hissetmeden yapabileceğiniz bir şey değil.
Doğru.
O heyecanı yaşamalısınız ki ekrana da aynı şekilde ya da mikrofona aynı güzel şeyleri yansıtabilirsiniz.
İşte o heyecan sağda siz, solumda Yasemin Hanım. Beni şu an inanılmaz etkiliyor. Yani böyle bir kıpır kıpır
ne güzel,
oldum yani.
Ne mutlu
çok
bize.
Güzel.
Şimdi Didem de demiş ki yurt dışındaki Türk öğrencilere ve ailelere de hitap ediyor mu diye bir soru sormuş size.
Şimdi biliyorsun biz sonuçta TRT olarak zaten bütün kanallarımızla, bütün radyo frekanslarımızla temel misyonlarımızdan birisi aynı zamanda bir gönül köprüsü oluşturabilmek. Bizim yanlış bilmiyorsam yurt dışında farklı farklı ülkelerde yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. 7 milyon insanımız. Ben onları gönül elçisi olarak tanımlıyorum. Onlar gittikleri ülkelerde bizi temsil ediyorlar. Hangi ülkelerde yaşarlarsa yaşasınlar bizlerle bir gönül bağı var.
Kaldı ki kültürümüzü yaşatma gayreti içerisindeler.
Kesinlikle öyle. Dolayısıyla onları kendi kaderlerine terk edip kardeşim yaşadığınız ülkede ne yaparsanız yapın demek gibi bir lüksümüz olamaz. Zaten bizim kendi kültürümüzde bir dayanışma ruhu vardır. Biz o dayanışma ruhunu herkes kendi mecrasında gerçekleştirirken biz de kendi yayınlarımızla bunu yapacağız.
Evet, öğrencilere de hitap edeceğiz.
Dolayısıyla biraz sonra program isimlerinde istersen detaylı bir şekilde girdiğimizde zaten ayrıntılı vereceğiz. Elbette ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çok güzel programlarımız olacak. Neden? Orada çocuklarımız var, gençlerimiz var. Kendi ülkelerini merak ediyorlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz?
Tabii.
Psikolojik anlamda bir rehber, bir ışık olsun diyen çocuklarımız
biri
var.
Biri de benim kızım mesela.
Birisi...
Çok mutlu olurum oldum şu anda.
Nerede
bu çaba?
Fatma?
Münih'te. Almanya'nın Münih.
Kaçıncı sınıf o?
Master için gitti.
Evet.
Ve arkadaşları da çokça var. Yani gerçekten ülkelerini çok seviyorlar, çok özlüyorlar ve çok hasretler.
Tabii.
Hocam kızınıza şunu rahatlıkla söyleyin. Bugün Din yayında Burak Gerçek diye bir yayıncıyla tanıştım.
Tamamdır.
Kızım Din EBA TV'de çalışıyormuş. TRT EBA'da.
Evet.
Öyle bir heyecanlı, öyle bir güzel anlattı ki. Senden rica ediyorum arkadaşların da lütfen en azından bir ay, iki ay büyük bir fedakarlıkla şu kanalları bir izle. Emin olun hocam, kendilerinden birer parça bulacaklar.
Tamamdır. Evet. Çok mutlu oldum.
Ruhlarına
çok
iyi gelir.
Teşekkürler.
Ruhlarına iyi gelir. Artık onlar master öğrencisi belki ama ya da yakınlarına söylerler.
Tabii tabii.
Değil mi?
Tabii,
öyle
bir şey. Çok geçmiş
bir şey. O zaman program isimlerini şöyle hızlıca alalım.
Lütfen. Birçok programımız var Yasemin. Tabii hepsini çok sınırlı bir sürede aktarabilmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama şöyle hızlı hızlı bir şekilde anlatayım.
Peki.
Örnek veriyorum, bizim şehrin çocukları. Çocuklarımız bugün artık metropollerde, şehirlerde, doğadan, topraktan, tarımdan uzak bir hayat sürüyorlar. Bunun onlara beraberinde getirdiği olumsuzluklar var. İşte bizim şehrin çocuklarında sunucumuzla birlikte gideceğiz. Ne yapacağız? Nilgün Esin'le farklı farklı şehirlerde üreticilerle çocukların yollarını kesiştireceğiz. Kardeşim, elma nasıl yetişiyor? Limon nasıl yetişiyor? Tamam, sen bunu tüketiyorsun da sofranda. Bunun arkasında büyük bir emek var. Çocuklar bu programda bu emeğin yansımasını görecekler. Tarihimizin Gizli Kahramanları diye çok güzel bir programımız var.
Güzel.
Kendi değerlerimiz, kendi zenginliklerimiz var ama adları duyulmamış kahramanlar bunlar. Astronomi, matematik, mimari, mühendislik, sanat ve daha pek çok alanda bizim kıymetlerimiz var. Örnek veriyorum, NASA tarafından çalışmaları hayranlıkla anılan ve ismi asırlar sonra ayın bir bölümüne verilen bir Türk astronom var. İsim vermeyeyim. Bunun gibi kahramanları, karanlıkta kalmış değerleri tarihin gizli kahramanları isimli programımızda izleyicilerimizle buluşturacağız. Beyhan Budak'la motivasyon defteri, hocam çok yakından bilir.
Evet, çok
klinik
kıymetli.
Psikolog. Çocukların hayatlarında gelecek kaygısı var, sınav kaygısı var, odaklanmak, ders çalışma yöntemleri, sınava hazırlık, stresle başa çıkma. İşte Beyhan Hoca belki bir cümle, bazen bir iki cümle onun yüreklerine dokunarak hayatlarında belli bir açılım yapmanın telaşı ve uğraşı
belki
içinde olacak.
Belki muhteviyatı değil ama sadece isimlerini rica etsek olur mu Burakcığım?
Hayali mesleğin olsun var, hangi mesleğim seçmeliyim noktasında harika. Yardımcı olacak, bugün ne öğrendiğim var. Bir dünya kütüphanesi gibi düşünelim. Oradan cımbızlayıp çok güzel bilgiler vereceğiz. Spor programımız olacak.
Harika.
Hareket iyidir diye. Sanat programı var demiştim. Okulda sanat. Renkli, kıpır kıpır bir program. Beynin Sırları isimli bir programımız var. Beynin sırlarını açacağız. O dehlizlerde gezeceğiz. Doktor Melike Güveli Bozkurt hocam tanır. Bir şey sorabilir miyim diyecek çocuklara yönelik. Doktor Saniye Bencik Kangal ebeveynlere yönelik bir çocuk büyüyor isimli programda. Anne babaların yüreğine dokunacak.
Çok güzel bir akış bu. Pırıl pırıl.
Bilim avcıları var. Doğada açık havada yapılan bir bilim programı. Sunucuları gençler, çocuklar.
Çok güzel.
Olay yeri insan vücudu var. Bende bağımlılık yaratan bir program. İki tane müthiş renkli kardeş. Hem insan vücudunun anatomisiyle ilgili bilgiler veriyorlar. Hem de gündelik hayatta, okulda, evde başımıza bir şey geldi. Kardeşim, buna nasıl çözüm bulursun? Onun çözümünü arıyorlar. Sanat ninjası var. Evde kalmış malzemelerle neler yapabiliriz?
Çok
onları
güzel.
Bir araya getiriyoruz.
Sanat ninjası.
Ben daha ne sayayım?
Evde tek... tamam, çok şey.
Bir tane daha. Evde tek başıma. Mesela değil mi? Anne babalar işe gidiyorlar. Çocuk evde kalıyor tek başına. Biz bunu bir olumsuzluk olarak görüyoruz. Halbuki bu programda ortaya koyuyoruz ki aslında... O evde kalan çocuklar olgunlaşma serüveninde yeni deneyimler kazanıyorlar. Ben burada bir soluklanayım mı?
Soluklan. Biz şimdi sevgili dinleyenlerimiz, ben anladım ki EBA TV gerçekten hani, bir de şey söyler misin Burak'cığım hemen, ortaokul kanalı üzerinden 400 kaç ya da 300 kaç, bir onu söyle bize. Benim için önemli bu.
Şey mi? Frekans?
Evet, evet.
Aa, sen harikasın.
Söyle
i̇şte,
hemen.
İşte ben yayıncının böylesini seviyorum.
Hemen söyle gideceğim.
Türk Saat 4A uydudan 42 derece E.
Tamam.
Frekansımız 12.084. Polarizasyon H taksim yatay. Sembolümüz 13.750. FEC 2 taksim 3. Bir de platformları söyleyeyim
lütfen.
Rıza. Kablo TV'de 466. kanaldayız.
Tam bunu istedim.
TV Bu'da 402. kanaldayız. Dijitürk'te 152. kanaldayız.
152 ben. Tamam.
D-Smart'ta 139. kanaldayız ve son Turkcell TV Plus'ta da 221. kanaldayız.
Haydi bakalım.
Daha nerede olalım biz? Her yerdeyiz.
Her yerdeyiz.
Her yerdeyiz.
Sorularınız ve önerileriniz için biz buradayız. Çift 090-312 463-3419 Çift 090-312 463-3421 Bekliyoruz. Hediye Dükkanı.
Açalım bakalım dükkanın kapısını. Bugün neler bizi bekliyor? Tuhafiye dükkanının dükkanlarında işte biliyorsunuz ne ararsanız bulursunuz. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı olan şeylerdir onlar. Mesela oyuncak var mı acaba diye soracağız biz bugün tuhafiye dükkanında. Belki bir oyuncak mağazası kadar zengin, çeşit yoktur ama herhangi bir sebepten kendisini mutsuz hisseden çocuğunuz için ufacık da olsa renkli bir oyuncak bulabilirsiniz siz tuhafiye dükkanında. Dükkanın içindeki diğer her şey ise yetişkinler için birer oyuncak zaten, o da ayrı bir konu. Oyun ve oyuncağın tarihi insanlık kadar eski. Sırf oyun amaçlı olarak üretilen ilk nesneler top, uçurtma ve yo-yo olarak biliniyor ama eskiden çocuklar için satın alınmış bir top ya da bebek şart değildi. Buruşturulup yuvarlanarak top haline getirilmiş gazete kağıtları ya da bir kazağı ince uzun katlayıp bir örtüyle bebek yapabilirdiniz, kundaklardınız. Pekala da işinizi görürdü. Yani oyuncak her dönemde bir ihtiyaçtı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Evet, biz psikolog Fatma Narman'la konuşacağız oyuncak üzerine, sevgili Burak Gerçek. Şimdi televizyon da bir oyuncak. EBA kanalı da bizim için. Bizim için, bizim büyükler için bile oyuncak olduğunu anladık zaten az evvel. Biz ne kadar merak ettik çünkü hem Fatma Hanım hem ben. Evet, oyuncak ve oyun. Çocuk için neden bu kadar önemli?
Şimdi çocukların doğuştan gelen çok güçlü bir mizah duyguları var. Neşeleri var, merak ediyorlar. O yüzden de somut şeyleri de sevdikleri için, hı hı, o içlerindeki bütün güzel enerjiyi bir sembolü olarak oyuncak aslında, hı hı, ellerine geliyor. Hı hı. Dün eşimle dışarı çıktık, hı, modern tuhafiye mağazalarından birinin önünden geçiyorduk. Çok, evet, yorgunduk. Eşimin gözü uzaktan peluş penguenlere takılmış. Hmm. Dedi ki kızımıza bir tane alalım. Kızımız da 24 yaşında.
Master yapan. Master yapan. Evet.
24 yaşında. Dedim ki boş ver. Ama eşimin aklı o penguende kaldı.
Kendine mi istedi acaba?
Acaba galiba. Yani dünden beri elinden bırak.
Gerçekten.
Evet, ve girdik.
Çocuk Münih'te, eşiniz, evet, penguenle
oturuyor. Çok beni yarattı değil mi?
Hocam, harika. Bir ağ yani beni yarattı. Ve alırken de çok mutluydu. Hatta, hmm, ben bir tane seçtim. Dedi ki hayır, bu çok şaşkın. Ben birazcık muzip ve muzır bir tane gördüm dedi. Ve onu aldık geldik. Yani hepimizi mutlu eden bir şey. Ki çocuklar bayılıyorlar tabii, evet, ki. Sahipleniyorlar. Kim zaman bir güven objesi olarak yanlarında, hmm, taşımaktan.
Uyku çok oyuncağı vardır.
Aynen öyle, uyku oyuncağı olarak, evet, ve onları çocuklarda özellikle 5 yaşa kadar animistik düşünce dediğimiz bir, hmm, şey vardır. Hmm. Çoğu şey canlıdır. Bize de yapmışlardır zamanında. İşte düşeriz, pat pat yeri döver annemiz babamız, hmm, ah sen kızı bizim çocuğumuz. Evet, ya da bir masanın kenarına. O yüzden çocuklara bir de böyle sembolik taşıyabileceği, evet, alabileceği, yedirebileceği, içirebileceği, aha, aha, nesneler kübünden puzzle'ına kadar her şey çok kıymetli ve çok anlamlı. Evet. Bağ kuruyorlar.
Özellikle ama taşınabilir o yumuşak oyuncakların, ki yaşı olmadığını anladım az, evet, evvel siz söylerken. O tüylü peluş oyuncakların. Burak, senin var mıydı hatırladın öyle bir oyuncağın?
Yani çok bağlı olduğun. Hala sakladıklarım vardır. Çünkü hocam güzel belirtti. Hepimizin duygusal hayatında, çocukluk yolculuğunda, macerasında bizlerle bütünleşen, simgeleşen, hı-hı, oyuncaklarımız vardır. Hı-hı. Belki birçoğuyla vedalaştık, yollarımızı ayırdık ama hala yollarımızı ayıramadıklarımız var. Evet. Benim bir arabam vardır. Hala muhafaza etmeye devam ettiğim. Fakat oyuncak deyince belki bilirsiniz, Sunay Akın'ın İstanbul'da Oyuncak Müzesi vardır hocam.
Mükemmel, evet.
Ben oraya yaklaşık 5-6 yıl önce ailece gitmiştik. O kadar duygulandım ki. Hı-hı. Hala unutamadım. Camakenin arkasında çok güzel dizayn edilmiş müze öncelikle. Farklı farklı oyuncaklar var. Hepsinin altında bilgi notlarını koymuş Sunay Akın. Şudur budur bir yerden, hı-hı, gezerken, hı-hı, bir nota takıldı aklım. Hı-hı. Hala neydi anlatırken o? Tüylerim diken diken ne oluyor. O? Bir oyuncak bebek. Hı-hı. Hafif kolu böyle yıpranmış. Ezilmiş. Hı hı. Allah'ım dedim, bu oyuncağın ne esprisi vardı Suna Yakın onu buraya yerleştirmiş. Hocam nota bir baktım. Hı. Orada alt üst oldum.
Neymiş?
Diyor ki 1950'li yıllarda bilmem nerede bir deprem meydana geldi. Bize bu bebeği hediye eden Ayşe Hanım, hı, bu bebeğe sarılarak 3 gün enkaz altında kurtarılmaya bekledi.
Evet, evet.
Yani Orada emeğine yüreğine sağlık Suna Yakın'ın muhteşem bir şey inşa etmiş. İstese çok rahatlıkla İstanbul'un göbeğinde çok da önemli bir yerde onu daha farklı kullanabilirdi kendi maddi çıkarı için. Elinin tersiyle itmiş ve orada çocukların, anne babaların faydalanabileceği, gezebilecekleri çok olağanüstü bir müze yaratmış.
Harika.
Çünkü oyuncaklar sadece basit bir maddi bir fiziksel parça değil. Sizin altını çizdiğiniz gibi. Bizimle onlar arasında duygusal bir bağ kurabildiğimiz kişisel gelişimimizde bir kilometre taşı gibi görüyorum. Siz ne dersiniz?
Doğru. Yani aslında empati düşüncesi olan oyuncakları seven hala oyuncu babalar, anneler, yetişkinler olarak bu duyguları herhalde güçlü yaşıyoruz. Çok işte
bir
ben bunu görüyorum.
Bir tanesiyle yan yanasınız şu anda.
Çünkü hani bir bebek görüp anlattığınız gibi kim yapmış, nasıl biriydi, kim almış, hangi hevesle almış ve küme götürmüş, ondan
nasıl
sonra
nereye
gitmiş.
Nasıl bir aile ortamında büyüdü.
Evet, yani bütün bunlar hani biz sadece bizden öte değiliz, bugünden değil. Bizim görünen ya da görünmeyen bağlarımız var. Ve oyuncak da aslında gelişimin de bir parçası. Yani teknolojik gelişimin de parçası. İnsan olarak da gelişimimizin bir göstergesi. O sebeple hepimizin var demek ki.
Bez bebeklerden Barbie bebeklere geldik bir kere. Evet. Yani teknolojinin ne kadar değiştiğini görüyoruz biz burada. Bir de bu oyuncak bağımlılığı mesela çocuk alışveriş merkezinde annesiyle yürüyor ama bir taraftan da onu böyle sürüklüyor. Bir pembe panteri mesela var.
O kadar. Çok görüyorum ben.
Ama onunla yatağa da giriliyor. O duygusal bağı nasıl adlandırıyorsunuz siz psikologlar?
Şöyle adlandırıyoruz. Kendisiyle ilgili bir parça buluyor. Neden o pembe panterde siyah köpek değil? Yani bir bakışı, bir rengi çocuklar için albenisi çok yüksek. Onunla konuşuyor. Mesela yatak çarşafındaki çiçekle bağ kuran çocuk var. Onunla konuşan çocuk var.
Çok
yani
tatlı.
Çocuklar anlamak ve anlaşılmak istiyorlar ama... Eğer kardeşler arasında çok fark varsa, tek çocuksa, yetişkinlerin anlayamayacağını düşündüğü ya da çok uzun zaman veremeyeceği şeyleri kendi hayal dünyasını da katarak, çocuklarda hayal dünyası çok kuvvetli, yaratıcılık çok kuvvetli. Evet. O yüzden işte bilimsel çalışmalarda olmazları nasıl oldurtalım dediklerinde NASA veya orada burada çocuklara resim çizdiriyorlar. Çocuklara sorular bu oradan oraya nasıl gidersin falan. Çocuk bunu veriyor
onu
cevabı.
Hayal
o yüzden çocukların hayal gücü çok kuvvetli ve oyuncakları da çok seviyorlar.
Peki her yaşın oyuncağı farklı mıdır?
Her yaşın oyuncağı farklı. Şimdi özellikle mesela 6 aylık bir bebeğin oyuncağı ilk keşfettiği elleri ve parmakları. Yani bunlar başkasının.
Ben ilk oyuncağı elleri
Kavramayı...
yani. Kendisinden bağımsız herhalde.
Evet,
düşünüyor.
Öyle düşünüyor. Ve sonra ilk kavradığı oyuncaklar. Bu daha çok bir çıngırak oluyor.
Ses çıkaran.
Evet, ses çıkaran şeyler. Daha sonra ışıklı oyuncaklar, renkli, hareket eden oyuncaklar derken... işte annesinin sürekli okuduğu bir kitaptaki bir sembol oyuncak oluyor. 5 yaşında cinsel kimlik gelişimi ve sosyal kimlik gelişimi sebebiyle mesleklerle ilgili oyuncaklar çok fazla olur. Ve o yaşlarda çocuklar bir de hayvan oyuncaklarını çok severler. Yani çok seviyorlar hayvanları. Eğer evde bir kedisi, köpeği falan varsa en yakın arkadaşı aynı zamanda oyuncağı da onlar oluyor.
Doğru. Evet, bizimki onunla uyuyor.
Öyle mi?
Pijamasını işte falan gidiyoruz biz köpeğin böyle akşam saati. O da onda ama köpeğin de oyuncağı var. Penguen.
Öyle mi?
Evet.
Aa, ne güzel.
Penguen yatağa geliyor, onu ağzına alıyor. Hep beraber öyle uyuyorlar.
Ama ne kadar...
Onun niye oyuncağı var onu bilmiyoruz ama.
Ailenin bir bireyi gibi değil mi?
Yani bir çocuk. Evet, o da bir çocuk.
Çok akıllı. Demek ki. Sahibinden de öğrenmiş.
Arada böyle oyuncaklarını dağıtıyor falan. Ay çok dağıttın sen bu evi falan diyorum ben ona. Bir köpek ama yani neticede dağıtabiliyor.
6 yaşta da daha çok bilimsel oyuncaklar hoşlarına gidiyor çocukların. Her türlü nesne, deney aletleri işte mikroskop, mercekler gibi biriktirmeyi seviyorlar. İşte böcek oyuncakları, koleksiyoner gibi.
Onları hangi koşullarda atabiliriz?
Onları mı?
Yani azar azar ve
yani
göstermeden dinlemiyordu nasıl şu anda beni.
Yetişkinler olarak evet dinlemediklerini düşünüyorum.
Cesaretiniz varsa.
Ya cesaretiniz varsa çok iyi bir planlamayla atmanız gerekiyor. Çünkü mutlaka buluyorlar.
Fark eder.
Yani eksikliklerini fark ediyorlar ama mutlaka çöp kutusunda bu. Yani sezgileriyle gidip işte orada çok vahim oluyor yani yetişkin olarak.
Ne yapacağımızı bir
karar almak durumunda.
Bir gün bir şey anlatayım şimdi. Bir veli toplantısına gittim ufaklığın. O daha 5 yaşında. Şimdi onlar bir de etkinlik diye getiriyorlar. Devam kağıt böyle getiriyor.
Sürekli bitmez.
Ay bir sürü bitmiyor hiç. Ondan sonra çok güzel falan yapıyorum. Sonra veli toplantısında benim yani büyük kızımın da öğretmeni, beni çok iyi tanıyor. Hı hı. İnsanların içinde hiç isim vermeden şöyle dedi. Şimdi bazı velilerim çocukların etkinliklerini çöpe atıyormuş. Ben hemen ben olabilirim hiç dayanamam ona. Bilmiyorum Yasemin'cim dedi.
Yani, ben isim vermiyorum.
Ben kimseye bir şey... Çünkü çok değerli o çocuklar için, onların emeği var. Lütfen onu buzlu... Hocam çöp ev olur ama dedim. Yani o kadar çok var ki. Hı-hı. Ya yapmayacaksın da. Çünkü bana dedi, bunu söyledi. Çünkü annem atıyor zaten bunu dedi. Ay ben o günden sonra aman. Ama onları bir baş tacı yapıyorum.
Pamuklara sarıp sarmalarım diyorsun o saatten sonra.
Ne yapayım? Bir süre için.
Evet. Sonra... Şey var ama değil mi hocam? Evet. Mesela ben dikkat ediyorum, gözlemliyorum. Oyunlarla ve dramalarla büyüyen çocukların özgüveninde, hı-hı, kişisel gelişiminde bu boyutun çok büyük bir etkisi oluyor.
Çok fazla oluyor. Çünkü şöyle bir şey, yaşlarına göre de ilk önce yetişkinlerle oyun oynamaya başlıyorlar. Hı-hı. Çünkü bizlerin sabrı, fikirlerimizin çeşitliliği çok hoşlarına, hı-hı, gidiyor. Evet. Oyun oynayan çocuk da zaten anne baba ya da evde başka kim varsa güven duyuyor. Hı-hı. Neşeyi, bir şeyi beraber yapmayı, paylaşmayı öğreniyor. Hı-hı. O sebeple birçok zaten çocuk davranışlarını çözebilmenin yolu anne ve babayı evde belli sürelerle çocuklarla oyun oynamaya yönlendirebilmek.
Çok güzel, çok güzel bir yöntem.
Yani sizin saptamanız ve görüşünüz gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Eski Türklerin bir lafı varmış. Oynamayan tay at olmaz derlermiş. Ne güzel. Yani çok güzel. Ben bayılıyorum ya, güzel bu
bir
lafa.
Bir özetlemiş aslında
çok
her
güzel
şeyi.
Özetlemiş. O yüzden o küçücük minacık sevimli tayların güçlü atlara dönüşebilmesi için oyun oynamaları ben gerekiyor. Çok, oyuncak da oyunun çok önemli bir parçası. Böldüm, kusura bakmayın.
Yok hayır, ben bölüyordum. Ben ilkokul 1'deydi büyük, hı-hı, kızım. Ama sınıfta bir problem var.
Yine mi oyuncaklarını attın Yasemin kızım?
Yok yok, değil. Bu sefer başka şey yaptım. Burada biraz kurnazlık yaptım, itiraf ediyorum. Sınıfta bir problem var, hı hı, farkındayım. Dedim ki bir gün akşam hadi gel öğretmencilik oynayalım dedi. Hı hı. Ondan sonra tamam dedi. Ben öğrenci olayım ama dedim. O da tamam ben öğretmen olayım dedi. Of öğretmen, kulağımı mı çekmedi? Ondan sonra bağırmadı mı? Ha, dedim tamam anlaşıldı. Tam
mesajı verdi yani.
Evet. Ha, oradan biz ipucunu aldık. Hı hı. Ama ne yazık ki o dönemin sonunda öğretmen görevden alınmıştı.
Evet.
Demek ya, o yüzden bu şekilde ifade
yani oyunla beraber pek çok şeyi aslında alabiliyoruz onlardan. Psikolojik durumlarını.
Evet. Hem de en doğru şekilde. Hiçbir yönlendirme
tabii,
yapmadan.
Tabii. Saf. Temiz.
Bizim alanımızda da benim de çalıştığım ve birçok psikolog arkadaşımın çalıştığı oyun terapi.
Oyun terapisi değil mi?
Evet. Kendiliğinden çocukların, hı-hı, güvenli bir ortamda, hı-hı, kendi seçtikleri bir köşede yetişkinin küçük yönlendirmeleri ya da tamamen çocuğun, hı-hı, anlatımıyla oluşan, çok kendisini gerçek hayatta açıklamaya cesareti edemediği hı-hı, ya da duygularını tanımakta, tanımlamakta zorlanan, hı-hı, ayırt etmekte, nasıl organize edeceğini bilemeyen çocuklar için kurtarıcı gibi oluyor. O sebeple evlerinde, odalarında belli oyuncak türlerinin de olmasını isteriz.
Kaç yaşına kadar oyun oynayacak bunlar? Yani artık oyun zamanı geçti senin diyebilir miyim, yoksa kendisi mi karar verir çocuk buna?
Kendisi karar verecek, hı-hı, çünkü kimi çocuğun gerçekten çok ihtiyacı oluyor, hı-hı, ve kendisini çok mutlu hissediyor. Aslında imkan olsa da mesela benim çocukluğumdaki gibi bahçede oyun oynasalar, apartman komşularıyla oynasalar, koştursalar, işte bir 9 kiremiti devirmeden dizebilmenin heyecanı, hı-hı, ya da işte Yasemin'den daha hızlı koşarak yakan topta...
Kendine özgü ritüelleri var değil mi hocam?
Hem özgüveni kuvvetlendiren, hem arkadaşlık bağlarını güçlendiren, hem kendi akran grubu içerisinde kendi becerilerini ve karakterini sergileyebileceği, aynalama yapacağı bir ortam. Hı-hı. Şimdi bunlarla çok haşır neşir olamadıkları için evdeki oyunlar ya da oyun merakı biraz daha üst yaşlara taşınmaya başladı.
Hı-hı. Peki bir taraftan da hani o oyun ortamını düşündüğümüzde hani hepimizin biraz süngülerinin düştüğü, biraz gerçek kimliklerimizden uzakla. Yani ben ne bir anneyim, hı hı, artık. Evet. Yani ne de o bir çocuk. Bazen o bir anne olacak. Hı hı. Ben çocuk olacağım.
Evet.
Yani böyle bir ortam belki pek çok şeye ulaşmamız için çocuğun ruh haliyle ilgili bize son derece iyi ipuçları veriyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Çünkü çocukların benim şöyle bir derdim var ya da şöyle bir kaygım var ya da anne senin şu davranışın beni rahatsız ediyor deme yaşına kadar işte bu anlattığınız şekildeki iletişim ipucu veriyor, yol gösterici oluyor. Şimdi çocuklar için de büyüklerini eleştirmek ya da kendisiyle ilgili bir zayıflık ve eksikliğini anlatmak da çok kolay bir şey değil. Doğru. Ne kadar da anlayışlı ve iyi anne olsanız da ya da meslek erbabı olsanız da naçizane çocuk o sebeple en kolay neyse içgüdüsel olarak da ona yönleniyor. Evet. Oyun her yaşta var ve hatta
torunuyla oyun oynayan dede hala bence oyun oynamaya devam ediyor baktığınızda.
Öyle tabii
yani
ki.
Yani onun bir sınırı yok sonuçta.
Evet.
Sonu yok.
Peki biz şimdi torun mu beklememiz lazım? Yani oyun oynamak için bizim durumumuz ne olacak?
Şimdi aslında bir noktadan sonra anne ve baba da çocuk da beraber olmak istiyor. Bir dönem çok sürekli oyun oynuyorsunuz, yine de ağlıyor arkanızdan, diyorsunuz ki işte bir saat oynayacaktım, iki saat oynuyorum ama hala gözyaşı bırakıyor. Evet, ama bir noktadan sonra da bu sefer biz onların dünyasına girmek istiyoruz. Yakınlaşmak istiyoruz. İşte o zaman da ilgi alanlarını konuşmak ya da şu kutu oyunları falan var ya, o kadar güzel iş görüyor ki her yaşa uygun olan.
Bize uygun onlar.
Evet. Onlar çok güzel oluyor.
Örneğin tabu. Ne kadar güzel bir oyun değil mi?
Yani eğlencenin içinde olduğu her şey çocukları yetişkinlerle yakınlaştırıyor.
Yani hayatımıza teknoloji girse de, bunun türevi olan benzer aletler girse de hala birlikte bir masanın etrafında paylaşabileceğimiz çok güzel oyunlar var. Belki de bunları daha aktive ederek hayatımızda daha duygusal bir iklim yaratabiliriz kendi içimizde.
Kesinlikle öyle. Bir de böyle düşünmeye başlayınca çocuklarınızın arkadaşları, aile dostlarınızla falan bakıyorsunuz. Farklı farklı oyunlar var. Değiştiriyorsunuz birbirinizle. Oyunu zenginleştiriyorsunuz. Hatta oynarken değiştiriyorsunuz.
Evet.
Yani oyun başladığı zaman zaten oyun kendi doğası gereği böyle bir açılan çiçek gibi size yeni fikirler vermeye başlıyor.
Şimdi yeni fikirler dediniz. Bir taraftan aklıma hani ne yalan söyleyeyim. Hani bir oyuncakçının önünden geçerken azıcık uzaktan geçelim. Çünkü ya isterse çok pahalı deme durumunda kalabiliyoruz. Bizim peki evde oyuncak türetebilme şansımız var mı?
O kadar çok var ki. Yani zaten 3 yaşına kadar falan çocuklarımıza bir şeyler alırız. Sonra bakarız ki çocuk o oyuncaklarla değil de çorap çekmecesine yönelmiş. Mutfak çekmecesini dağıtmaya başlamış. Nohutları bir şeyin içine atıyor. Tencereyi çevirmiş. Yavrucuğum bak sana bunu almıştık. Yani ev aslında çocuklar için çok güzel bir oyun alanı. Yani bir metal giysi askısına ahşap bir kaşık, birkaç kepçe bağlayıp onu elinizde tuttuğunuzda bir yere monte ettiğinizde çocuk çok güzel bir müzik aleti yapabilir. Ya da artık materyaller koyduğunuzda tabii küçüklüğü, büyüklüğü, yaşına göre de hep kontrol gitmesi lazım. Ya da önüne bir kaba su koyduğunuzda bunların hepsi çocuk için kendini kaybettiği alanlardır.
TRT EBA'da Sanat Ninjası diye bir programımız var. Hemen bir reklam yapıyoruz.
Evet.
Tamam. Evde altıl hale gelmiş, oraya buraya atılmış malzemelerle neler yapabiliriz?
Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir program oldu gerçekten.
Sağ olun. Biz
çok güzel bir seyahat oldu. Hoş Sohbet Sokağı'nda Tuhafiye'ye de uğradık. Eğitimden de konuştuk. Burak Gerçek çok teşekkür ederiz. Fatma Darman size
biz
de
çok
öyle.
Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Tolga Kökten'le birlikte yürüdük biz bu yolda. Didem Güner'e ve Özlem Öztaş yolumuzu açtılar. Ben Yasemin Pamuk. Çokça elimi tuttuğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, the high school.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.